Ayrım 8, sayfa 67. Esir şehrin fedaileri. Taylan Sorgun. 3 fedai. Zeybek, Kehribar Ali, Rumelili Deli Ömer, teşkilatın 3 fedaisi. İngiliz Galata'ya yerleşmişti. Limandaki toplarını esir şehir üzerine çevirmiş, donanmadan sandık sandık silah indirilmekte. Balıkçı Salih Reis emir vermişti ki silahlar nereye gider bakılacak. 3 fedainin çok yapılacak işleri vardı. Gece gözetlemesi bitmişti. Galata'dan yukarı çıkmaya başladılar. 3 işgal devriyesi aşağı doğru inmekteydi. Zeybek, Kehribar Ali, Deli Ömer bakıştılar. Sanki saniye içinde anlaştılar. Birden 3 devriye başlarına dayalı silahlarla öyle kaldılar. Zeybek, kıpraşmayın diye efece konuştu. Kehribar Ali ne bilsinler dilimizi diye söylendi. Devriyenin silahlarını aldılar. Deli Ömer pantolonlar aşağı işaretini yaptı. Adet edinmişler bunu. Devriye çıplak kalmıştı, silahlar da gitmişti. Sabah girip Dayı Maksud'a tekmil verdiler. Dayı Maksud, pantolonlar eksik olmalıydı ki şaplağı nasıl yerdiniz diye takıldı. 3 fedai aynı yokuşta daha önce de yapmışlardı bu işi. İşgal yüksek komiserleri çıldırır gibi olmuşlardı ama nafile. Doktor Fahri yeni haberler almak için yine Circle Dorian'a gidecekti. Yüzbaşı Mimtaz'a sivil ol beraber gideriz, gör rezilliği demişti. Gece Circle Dorian salonu, İtilaf Devletleri yüksek komiserleri, zengin tüccar takımı. Bir masada Ali Kemal ve Refik Cevat, Zeynel Abidin Hoca Efendi, kulak verdiler. Ali Kemal bir ara yan masadaki Fransız subayına, tevkifat çok yakın görecekler diyordu. Fransız şampanya kadehini kaldırdı, şeref eder gibi dikti, Ali Kemal'i cevapladı. Sadrazamla dün yüksek komiser konuşmuş, yakınmış yeni tevkifat işi. Mümtaz'ın yüzü ekşidi, midesi bulanır gibiydi. Doktor Fahri'nin kulağına bitirsek mi şu soysuzları dedi. Doktor Fahri bitirmek burayı yangın yerine döndürmek. Basit. Lakin Kemal Paşa emridir. Yalnızca haber alınacak. Yüzbaşı Mümtaz ince ve uzun boylu. Masal kahramanı gibi. Bir ara üzerinde bir göz hissetti. Bir kadın bakıyordu. Gözlerini ayırmadan Mümtaz'a doğru şampanya kadehini kaldırdı. Doktor Fahri anlamıştı vaziyeti, hafif gülümsedi. Mümtaz o işe vakit yok ki doktor diye iç geçirdi. Mondros Burgunu. Mazlum ve esir İstanbul'un Türk mahallelerinde yoksulların, yoksullukların geceleri, kim bilir hangi cephede, hangi meçhul kabirde kalmış şehit Türk askerinin, Türk subaylarının duvarlardaki resimleri, önce bakılı ve derin bir ahın ardından avuçlardan dökülen dualar. Esir İstanbul zamanları, Mondros Burgunu, ışıkları yanan pera, eğlenceler ve şuh aşklar. Türk mahallelerinde ise cephelerde kalanların arkada bıraktıkları masum sevdalar. Cephelerdekilere verilmiş dantelle işlenmiş mendillerin bir eşleri, bir zaman hatırası. Mondros sonrası zamanlarını da anlatır Nazım. Bir dizesi şöyle. Biz ki İstanbul şehriyiz, işte arz ederiz halimizi. Türk halkının yüce katına. Mevsim yazdır, 919'dur. Ve tesrinlerde geçen yılın 4 düvele teslim ettiler bizi. Gözü kanlı 4 düvele. Esir İstanbul'un Türk mahallelerinde şehir anaları, şehit çocukları, kaç cepheden kalan fotoğraflar. Anma ve lakin ve gelecek zamanda başlayacaktı kuvva. Başlayacaktı milli mücadele ve Anadolu ihtilali. Zeynel Abidin Hoca Efendi o gece Pera'daki Circle Dorian'da Ali Kemal ile oturmuş, Mustafa Kemal Paşa'nın teşkilatındaki Doktor Fahri'de verilen emir icabı orada. Yan masaya geçti. Ali Kemal ertesi gün çıkacak makalesinden söz ederken onu bir kahkaha izledi. Zeynel Abidin Hoca Efendi sarayda huzurdayım. Damat Ferit az zaman sonra daha da kuvvetlenecek. Ali Kemal'in gözleri parladı. Yine azizim yeni tevkifata başlayacak mı? Zeynel Abidin Hoca Efendi, cümle alem görecek, hepsinin icabına bakacak. O millîciler var ya. Biraz ilerideki masada İngiliz ve İtalyan yüksek komiserleri zengin bir tüccarla konuşmakta. Doktor Fahri istediğini öğrenmişti. Sabaha doğru yüzbaşı dayı Maksut ve erkan-ı harp bir alayı Arif Hikmet'le buluştu, olanları anlattı. Dayı Maksut Mustafa Kemal Paşa'ya haber etmeli tezelden. Miralay Arif Hikmet Bey'in bilinen öfkesi taşmıştı. Hiç vakit geçirilmeksizin haber etmeli ama görürüm ki düşman düşman içinde. Lakin ve herhal bir hesaplaşma zamanı gelmez mi? O sırada yeni bahçeli yüzbaşı Şükrü de gelmişti. İngiliz işgalcisi Galata'yı merkez yaptı, ardından orası da takibe alındı. Sabaha karşı işgal zırhlısından çıkarılan silah sandıklarının taşındığını gördüler. Zeybek, şu silahları nasıl ederiz de alırız? Deli Ömer, basar, alır gideriz. Deli Ömer basarız lafını boşuna etmezdi. Ertesi akşam durumu merkezde yüzbaşı Dayı Maksut'a anlattı. Dayı Maksut, Gebze'deki kola silah lazımdır. Bir plan icap eder, sonra söylerim. Şimdi usludurun emrini verdi. Havva Sokak Merkezi. Yüzbaşı Dayı Maksut, erkan-ı harp bir alayı Arif Hikmet ertesi gece Mustafa Kemal Paşa'nın Havva Sokak'taki karargahındaydılar. Gizli merkez. Doktor Fahri Ali Kemal Zeynel Abidin Hoca Efendi'den duyduklarını anlatırken Mustafa Kemal Paşa sigarasından derin bir nefes daha çekti. Saçlarını karıştırıyordu, birden durdu. Yapacaklardır, yapsınlar. Fakat hesap etmelidirler ki bir büyük hesaplaşma da önlerinde olacaktır. Zamanı gelince göreceklerdir. Erkan-ı harp bir alayı Arif Hikmet çekinerek, ''Paşam, ya size de bir fenalık düşünürlerse'' derken Mustafa Kemal Paşa, ''Güçleri yeterse, yetmez.'' Bir ara durdu, o da bir büyük sessizlik içindeydi. Mustafa Kemal Paşa sürdürdü sözlerini, o ara gözlerine o ışık girip oturmuştu. ''Hiçbir şeye kuvvetleri yetmeyecektir, göreceklerdir.'' Konuşma bitmişti, oradan ayrılmışlardı. Erkan-ı harp miralayı Arif Hikmet, anlarım ki Mustafa Kemal Paşa büyük hesaplaşmaya hazırlanmakta. Zeybek, Teğmen Faruk Kehribar Ali, Üsküdar'daki Nihat Hala'nın konağından aldıkları silahları Gebze Boğazı'ndaki yeni bahçeli yüzbaşı Şükrü'nün adamlarına teslim etmişlerdi. Teğmen Faruk, Nihat Hala ne korkusuz. Ya konak basılır da silahlar bulunur diye aklına bile getirmez. Odanın bir köşesinden bir saz telinden çıkan sesler kesti konuşmayı. Zeybek dayanamadı. Haydi Zeybek için vur tellere dedi ve Ege Zeybek havası. Zeybek kollarını kaldırdı sanki kartal havalanır gibi. O gece öyle geçti. Balıkçı Salih Reis teşkilatı mahsusa usulü bir baskın hazırlamıştı. Emir, Dayı Maksut'tan, Ayazma'daki düşman devriyesi basılacaktı. Karacaahmet kabristanı, düşman devriye otomobilinin geçmesini beklemekteler. Balıkçı Salih Reis sordu Kehribar Ali'ye, de bakalım bıçkınlıktan bu işlere geçmek nasıl gelir sana? Kehribar Ali cevapladı, bu da memleket için bıçkınlık be reis. Biraz sonra düşmanın devriye otomobili görüldü. Balıkçı Salih Reis haydi emrini verdi. Deli Ömer iki elinde iki toplu dikildi otomobilin önüne bir anda bir tarraka. Öbürleri sardılar otomobili, içeridekilerden birisi vurulmuştu. Düşman devriyesini silahlarını aldılar ve Nihat Hala'nın konağının mahzeninde sakladılar. Ertesi sabah Dayı Maksut'un odası Miralay Arif Hikmet Doktor Fahri sabah kahvelerini içmekte. Çıka geldi Salih Reis, vazife tamamdır. Dayı Maksut sordu, ya mektup? Salih Reis, bıraktık o otomobile deyince Miralay Arif Hikmet sorar gibi baktı Dayı Maksut'a. Doktor Fahri önce atıldı. Bir usul konuldu vuruşmadan sonra gidin bu topraklardan diye mektup bırakılması. Miralay Arif Hikmet keyiflenmişti. Memleketimiz, vatan, toprak ölünmez mi uğrunda? Sevdaya vakit yok. Kehribar Ali'nin de bir sevdalısı vardı. Komşunun kızı Gülendam. Doktor Fahri o sevdayı biliyordu, bir ara öğrenmişti. Kehribar Ali bir gece annesinin evindeydi. Annesi hasta, Doktor Fahri Kehribar Ali'nin annesini muayene ederken yaşlı kadın Kehribar'a ''Oğlum sevdanı geri bırakma'' diye vasiyet eder gibi konuşunca o bıçkın adam durdu. Sevdaya vakit mi vardır ki bir yanda düşman, öbür yanda içimizdeki düşman olurken sevdaya vakit mi kalır ki ana? Doktor Fahri buğulanan gözlerini öteki yana çevirdi. Ertesi günü dayı Maksut'a bunları anlatırken Miralay Arif, işte bunlarla yapılacak ne yapılacaksa, lakin Mustafa Kemal Paşa zamanı hazırlamakta galiba. İşte bu çocuklarla, bu memleket evlatlarıyla yapılacak bu işler. Sabahtı, Baba Ali'deki matbaalardan gazeteler çıkmıştı. Ayakkabıları yırtık çocuklar gazeteleri aldılar. Ali Kemal ile Refik Cevat'ın yazdığı gazeteleri satmak istemiyordu o çocuklar. Ama bir yolunu bulmuşlardı onların adamları matbaacılar. Pera'da bir akşam üzeri çatılardan aşağı sargan düşman bayrakları. Bir kolonu cephede bırakmış bir subay yürümekte. Birden Ali Kemal ve Refik Cevat'ı gördü, önlerine dikildi. ''Sizin vicdanınız nerede?'' diye sordu. O subay Teğmen Faruk'a anlatmıştı bunu ve Mondros vurgunu ve milliciler ve bir büyük hesaplaşma zamanını bekleyenler ve esir şehir insanları. Mustafa Kemal'in acısı ve FF'lere dağıtılan silahlar. Teslimiyet günlerinin İstanbul'u Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden önce esir İstanbul günlerini yaşamıştı. İtilaf devletlerinin komutanlarının hallerini görmüştü. Harbiye nezareti sanki onların emrindeydi. Ne acılı günlerdi. Dipnot. Altay Paşa şöyle anlatmıştı. Atatürk'le beraber çalıştığımız günlerde bana o zamanlardaki duygularını anlattı. Atatürk bunları anlatırken yüzü acı çeken bir insanın çizgilerini taşıyordu. Halbuki aradan çok yıllar geçmişti. Milli bağımsızlık meselesindeki hassasiyetini hiç unutamam. Bir gün demişti ki o günlerde kendi vatanımızda sanki vatansızlık ama sonunda mazlum bir milletin ahı hepsini yendi. Mustafa Kemal Paşa Adana'daki karargahından ayrılmadan önce yani 7-8 Kasım 1918 günlerinde ordunun silahlarının bir kısmını teşkilat-ı mahsusacı Eşref Bey'in Manisa civarındaki çiftliğine kaçırmıştı. Mustafa Kemal Paşa daha sonra İstanbul'da teşkilatlanma çalışmalarını yaparken o silahların ne olacağına da karar verdi. Ege zeybekleri ve efeleri daha çok padişaha ve padişahçıların zulmüne karşı dağlara çıkmışlardı. Mustafa Kemal Paşa'dan Kuşçubaşı Eşref Bey'in çiftliğine giden gizli haber şuydu. Adana'dan gönderilen silahlar derhal efelere dağıtılacak. İzmir dağlarındaki efeler o silahları aldıklarında Mustafa Kemal Paşa'mız göndermiştir diyerek dipçiklerini gümüşlerle süslediler. Hele bir Gökçen Efe vardı ki sanki bir destan adamı, destan efesi. Gökçen Efe sahile çıkan düşmanlarla vuruşurken şehit olmuştu. Büyük zaferi göremedi. Ama şimdi Ege dağlarında Gökçen Efe'nin yanık türküleri vardır. Belki de o da geceleri yıldızlardan aşağıya bakmaktadır. İstanbul yani payitaht yani başkent artık esir payitahttı. İtalyan, Fransız, İngiliz, Yunan askerleri sokaklarda geçit yaparak payitahtı işgale başladılar. Apartmanların damlarından aşağı emperyalist itilaf devletlerinin bayrakları sarktı. Sokaklarda Türkler zamanın azınlıklarının saldırılarına uğramaya başladılar. Cephelerden dönmeye başlamış olan savaş subayları Mehmetçikler mahzun ama öfkeliydiler. 30 Ekim 1918 günü sadrazamlık makamında bulunan Ahmet İzzet Paşa, Adana'daki Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa ile de bir dizi şifre haberleşmesi yapmıştı. Ahmet İzzet Paşa namuslu bir komutandı. Cephe komutanlıklarında bulunmuştu. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale öncesinde ve Çanakkale sonrasındaki cephelerde genç bir kurmay, sonra paşa rütbesiyle Ahmet İzzet Paşa'nın emrinde olmuştu. Ahmet İzzet Paşa Mustafa Kemal Paşa'yı oralardan tanımıştı. Yakınlarına Mustafa Kemal Paşa haklıdır dedi ve bir ayın sonunda sadrazamlıktan istifa etmişti. Bir ara dönemden sonra işbirlikçi damat Ferit saraya yakın olan Zeynel Abidin Hoca Efendi'nin de yardımı ile sadrazamlık koltuğuna oturdu. İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş bulunan Hürriyet ve İtilaf Fırkası yani partisi artık iktidar oluyordu. Damat Ferit kabinesi yapısı. Damat Ferit kabinesi iş başındaydı. Kabinede Hürriyet ve İtilaf Fırkası başroldeydi. Kabinenin öteki mensupları 31 Mart 1909'daki zamanın tabiriyle mürteci derviş vahdeti ayaklanmasının başta gelen devamcılarından teşkil edildi. Zeynel Abidin Hoca Efendi'nin adamları da kabinede yer aldılar. Zamanın Kürt Teali Cemiyeti İngilizlerden destek almaktaydı. Onlar da Damat Ferit kabinesinin destekçileri oldular. Damat Ferit kabinesi İngiliz mandasını mı kabul edelim, Amerikan mandasını mı tartışması yapmaktaydı. Onlar o tartışmaları yapa dursunlar, emperyalist itilaf devletleri Anadolu topraklarının parçalanma haritası üzerinde çalışmaktaydılar. Doğu ve Güneydoğu sınırları içinde Kürt devleti, onun yanında Ermenistan toprakları, İzmir ve havalisi Yunanistan toprakları olarak ilan edildi. Geri kalan yerler emperyalist devletler arasında paylaştırılıyordu. Anadolu masum, Anadolu kederli, Anadolu yangın yeri gibiydi. Zaten kapitülasyonlarla bir müstemleke haline gelmişti. Ancak Mustafa Kemal Paşa ordusunun dağıtılmasının ardından 13 Kasım 1918 günü İstanbul'a döndü. Vakit geçirmeksizin teşkilatlanma çalışmalarına başladı. Mustafa Kemal Paşa teşkilatlanma çalışmaları yaparken İtilaf devletlerinin isteğiyle Nemrut Paşa Divanı Örfisi yani Harp Divanı kuruldu ve Nemrut Paşa Harp Divanı büyük tevkifata başladı. Millici kim varsa tevkif edildiler. Cumhuriyetin ilanından sonra önde gelen isimler arasında yer alacaklar da o Bekir Ağa bölüğü hapishanesine konuldular. Ziya Gökalp, Irak'a İngiliz ordusunun komutanları ile birlikte esir almış bulunan Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa da tevkif edilecekti. Damat Ferit tevkifat yaptırmaktan doymaz hale gelmişti. Mandaterlik. İstanbul'da yoksul Türk mahallelerinde yaşlı nineler bir kurtuluş için dualar etmekteydiler. Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu yeminli teşkilatı Anadolu yolları için çalışıyordu. Bu arada İstanbul'un şıngır mıngır eğlence yerlerinde, kimi konaklardaki zengin sofralarında İtilaf devletlerinin sefirleri, konsolosları ve komiserleriyle ticaret pazarlıkları yapılmaktaydı. Sofralarda arz-ı izim en iyisi Amerikan mandası. Efendim en iyisi İngiliz mandası konuşmaları duyuluyordu. Öyle tartışmalar sabahlara kadar sürerdi. Ticaret pazarlıkları o sofraların baş tacıydı. Ali Kemal ve onun gibiler Türk ordusu için demediklerini koymuyorlardı. Mandacılık yazıları gazete sütunlarını işgal etti ama vatansever gazetelerde yazarlar da vardı. Lakin o vatansever gazeteler mum ışıklı odalarda yoksulluk içinde çıkarlardı. Ötekiler şıngır mıngır. Cephelerden dönmüş savaş subayları harbiye nezaretine gidip durumu anlatmak istiyorlardı. Ne yapacaklardı? Teslimiyet kabul mü edilecekti? Harbiye nezaretinde yabancı işgal subayları merdivenlerden inip çıkıyorlardı. Bütün cephelerde bulunmuş binbaşı Ali Bey, o gün arkadaşı binbaşı Yusuf ile harbiye nezaretinde karşılaştı. Binbaşı Yusuf, binbaşı Ali'ye ne yapacağız? Öksüz kalmış gibiyiz derken birden Mustafa Kemal Paşa'yı gördüler. Mustafa Kemal Paşa'nın önünde sanki yeni bir emri bekler gibi durdular. Çünkü Mustafa Paşa'nın Adana'dan gönderdiği şifreden haberleri olmuştu. Daha önceki bir gelişlerinde harbiye nezaretindeki bir arkadaşları onlara bunu fısıldamıştı. Mustafa Kemal Paşa onları cephelerden tanımıştı. Binbaşı Yusuf Mustafa Kemal Paşa'ya ''Yeni bir emriniz var mı paşam?'' derken sanki bir umut dünyasının içine atlamak ister gibiydi. O sırada kim bilir kaç cephede vuruşmuş bir Mehmetçik de hazır oldu durmuş konuşmalara bakıyordu. Mehmetçik, Mehmetçik, Mehmetçik umutlar beklemekteydi. Koşsaydı cephelere, vuruşsaydı döne döne vatan deseydi. Mustafa Kemal Paşa binbaşı Yusuf'a ''Zaman çocuk, zaman'' dedi. Anlamıştı binbaşı Yusuf, bu söz yeterdi. Yüzbaşı dayı Maksud o sırada oradaydı. O gece Doktor Fahri Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü ile buluştu, o gördüklerini anlattı. Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü, ''Boşuna bize Gebze yolu emrini gizlice vermemiştir Mustafa Kemal Paşa. Herhalde bir şeyler yapacaktır, mutlaka yapacaktır.'' Ama ne zaman, nasıl derken yüzbaşı dayı Maksut zaman yakındır umudunu masaya koydu. Binbaşı Yusuf Anadolu'ya geçecekti. Nihat halamın Üsküdar'daki komşusuydu. Şehit haberi gelecekti Anadolu'dan. 8. ayrımın sonu. Sayfa 75.